Ayrım 19.
Sayfa 185. Konuşmacı Wilhelm Weitling'in yakın arkadaşı olan bir terzi, orada toplananlara kendi meslektaşlarının zor durumunu anlatıyordu. Efendiler hazır elbiseler için büyük atölyeler açıyor. Biz işsizlik tehlikesiyle karşı karşıyayız. Elbise makinelerle daha çabuk dikiliyor. Ben dikiş öğrenmek için bir hayat tükettim. Oysa şimdi her cahil pantolon dikebilir. Biz az sayıdaki kalifiye terzi ne yapacağız? Yakında artık bize hiçbir sipariş verilmeyecek. Sadece makastarlara iş olacak diye bağırıştılar terziler ve terzi kalfaları oturdukları yerden. Stock Whiteling'e baktı. Her zamanki gibi son derece dar bir pardösü giymiş, pudralanmış Whiteling, elindeki küçük bir kağıt parçasını sabırsız hareketlerle eziyordu. Terziler arasındaki tedirginlik artmıştı. ''Peki şimdi Doktor Marx niye susuyor?'' diye bağırdı Whiteling, kurşun kalemini saklayarak. ''Hani büyük bir teorisyendi?'' Ve daha hiç kimse ne olduğunu anlamadan Whiteling dengesi bozuk kürsünün üstüne zıpladı ve her heyecanlanışında olduğu gibi kıpkırmızı kesilip titreyerek bağırmaya başladı. Karl Marx bir orta çağ simyacısı gibi işçi sınıfını zenginleştirip parayı ve burjuvazinin iktidarını yok etmek istiyor. Her şeyle uğraşıyor. İnsanlık tarihi, devrimler tarihi, paranın tarihi, harikulade. Takdire değer doğrusu. Cehaletten nefret ediyor. Tabii biz proleterler de kim oluyoruz ki zengin olmanın ve devrim yapmanın yollarını bileceğiz? Ama Doktor Marx söylesin bakalım bana. Şimdi Weidemeyer sadece Marx ve Engels'in değil, daha birçok sosyalist yazarın kitaplarını yayınlayacak Westfalyalı yayıncılar bulmuşken neden Marx beni, İşçi ve terzi Whiteling'i bu parasal kaynaktan uzaklaştırıyor? Yoksa benim öğrettiklerimin kan kardeşlerime faydası yok mu? Ben işçiyim ve proletaryaya nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Neden dışlanıyorum? Marx'ın yüzü karardı, kaşları çatıldı. Kendisine hakim olmakta hiçbir şey karşısında istifini bozmayan İngilizleri bile şaşırtan Engels, büyük, güçlü eliyle onun omzuna dokundu ve İngilizce olarak ''Sakin olun dostum'' dedi. Ama tartışma alevleniyor ve bütün salonu içine çekiyordu. Whiteling'in iddiaları ilgi çekmedi. Toplantıya katılanlar ortaya yeni çıkmış bir Mesih rolü oynadığı için onunla alay ettiler. Kimi tavus kuşu, kimi baba hindi, kimi havari Wilhelm lakabı yakıştırdı ona. Aradan ancak birkaç gün geçmişti ki Whiteling, Marx'ın evinde oturmuş Jenny'nin ikram ettiği üçüncü kahveyi içmekteydi. Lenschen ona hem sinirlenerek hem de acıyarak omuz silkti, mutfaktan kızartılmış et ve patates getirdi ve utanan misafirin önüne koydu. ''Ne o, yine meteliksizsin değil mi?'' diye sordu, başını eğmiş, sarı saçlı terziye üstün körü bakarak. ''Şu anda üzerinde çalıştığım proje'' dedi gizemli bir edayla Whiteling. ''En büyük beyinlerin şimdiye kadar keşfettiği her şeyin toplamı kadar değerli. Bir adam hiçbir şey keşfetmeksizin hayatı boyunca okuyabilir, bir başkası ise ıstırap çeken insanlığın beklediği gerçeği şimşek gibi çakan ilham sayesinde bulabilir. Bu bir kutsal kitap öğretisi gibi'' diye gülümsedi Jenny. ''Siz kahinlere ve dehalara inanmaz mısınız?'' diye canlandı Whiteling. Jenny biraz düşündü ve yavaş yavaş cevapladı. ''Mesela Engels diyor ki, dahilik çalışkanlıktır. Sanırım günümüzde kahin ancak kendisinden önceki insanların tanıdığı her şeyi genelleştiren, insanları ve dünyayı harekete geçiren kuralları bulabilen, son derece eğitimli bir insan olabilir.'' Galileo, Kopernik, Stevenson birer kahinmiş. Örneğin James Watt buharlı makineyi keşfederek trenlerin raylar üzerinde ilerleyeceği, buharlıların denizde yüzeceği, fabrikalarda da yeni güç tarafından harekete geçirilecek olan makinelerin homurdanacağı kehanetinde bulunmuş. Biz kâhin kavramının içeriğini tanımlamakta sizinle ayrılıyoruz dedi Whiteling, kuru bir sesle ve iştahla yemeğe koyuldu. O lanet olası toplantıda olanlardan sonra Carl'ın gözlerine nasıl bakacağım, onunla nasıl konuşacağım diye sordu birden ve kızardı. Durumunuzun kötü olduğunu izah edeceksiniz Wilhelm. Hiç şüphem yok ki şu anda bizim de para durumumuz çok kötü olmasına rağmen Carl size yardım edecektir. Çünkü sizde hiç yok. Ya sizin o iğrenç davranışınız? Evet, kötü, çok kötü. Ama siz pişman olduğunuza göre bu bir daha tekrarlanamaz. Önemli olan da bu. Carl eve dönüp Whiteling'in çok kötü duruma düştüğünü öğrenince ona ne evinin kapısını ne de bugünlerde oldukça cılız olan cüzdanını kapattı. Ama kısa bir süre sonra Marx ve Whiteling arasındaki ilişki tümden koptu. Carl onun kişisel saldırılarını affetti ama Whiteling komünistlerin ortak davasına zarar verdiği ve birliği bozduğu anda onunla olan ilişkisini acımasızca kopardı. Aynı zamanda Feuerbach'ın öğrencisi olan kendisini komünist ilan eden Alman mültecisi Hermann Kreige yerleştiği New York'ta Halk Kürsüsü Volkstribun adında haftalık bir dergi çıkarmaya başladı. Çok geçmeden dergideki tüm yazıların ve en çok da Kreige'nin yazılarının ikiyüzlü alçaklığı gün yüzüne çıktı ve komünizm idealine leke sürer hale geldi. Mücadele sözcüğü yerine aşk sözcüğünü kullanıyor ve ona her tür anlamı yüklüyordu. Kendisini Alman komünizminin edebi temsilcisi olarak lanse eden Hermann Kreige, aynı zamanda büyük bir ustalıkla dalaverilerini de çeviriyordu. Hiç utanmadan Amerikalı zenginlerden para dileniyor, insanın insana karşı duyması gereken aşk hakkında kutsal metinlerden cömertçe alıntılar yaparak Alman tüccarlarına dokunaklı af dilekleriyle dolu mektuplar yazıyordu. Aslında tüccarlardan da yüz bulamıyordu. Onun mektuplarını cevapsız bırakıyorlardı. Laklak edenleri bu aşk delisi, dar görüşlüleri taklit eden komüniste tercih ediyorlardı. Kreige, Volkstribun dergisinde tüm sosyal sorunları aşkla tedavi edeceğini ve tüm insanlığı bu yolla mutlu edeceğini vaat ederek kadınlara da sesleniyordu. Tatlı çağrışımlı sözcükler kullanmaktan da çekinmiyordu. Kadınlar, siz aşkın üstadlarısınız ve insan ilişkilerinin temelinde aşk olduğunu ilan ederek habire tekrarlıyordu. Aşka, aşkla, aşktan. Aşkın ışınları, aşkın melodileri. Ama Halk Kürsüsü'ndeki bir yazısında yer alan vaadi tüm bunlardan daha da iğrençti. Biz hiç kimsenin özel mülkiyetine dokunmak niyetinde değiliz. Tefecinin elde ettiği her şey artık onda kalabilir. 11 Mayıs'ta komünistler Marx'ın evinde toplandılar. Halk Kürsüsü'nün yazılarını okumak fazla zaman almadı. Bundan sonra Edgar von Westphalen konuştu. Kreige aşk sayıklamalarıyla bilinçli bir şekilde erkekleri de kadınları da gevşetiyor. Bizim yolumuz Kreige'ninkinden apayrı. Onun tüm saçmalıkları dinsel vaazları hatırlatıyor. Onun niyeti bir Mesih olup komünizmi yeni bir din haline getirmek. Daha sonra Edgar von Westphalen, herkesin onayıyla Halk Kürsüsü'ndeki yazıların kapsamlı bir eleştirisini yaparak Kreige'ye karşı genelgeyi ilan etti. Orada hazır bulunanlar Kreige'nin yazılarına duydukları öfkeyi dile getirdiklerinde sessiz kalan sadece Whiteling oldu. Bir süre daha dikkatinizi rica ediyorum, size kararları okuyacağım dedi sert bir şekilde Marx. Bu arada masadan kalkıp ellerini arkasında kavuşturarak pencereye doğru gitmekte olan Whiteling'e hitap edercesine bir hali vardı. Karar tasarısını dinleyin. 1. Volkstribun'da redaktörü Hermann Kreige tarafından temsil edilen eğilim komünist bir eğilim değildir. 2. Kreige'nin bu eğilimi ifade etmek için kullandığı çocukça süslü yöntem, Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da da komünizmi büyük ölçüde gözden düşürüyor. Çünkü Kreige kendisini Alman komünizminin New York'taki sözcüsü olarak gösteriyor. 3. Kraken'in New York'ta komünizm adı altında vaaz ettiği fantastik duygulu sayıklamalar, işçiler üzerinde ancak yatıştırıcı bir etki gösterir. 4. Bu genelge derhal Almanya, Fransa ve İngiltere'deki komünistlere ulaştırılacaktır. 5. Genelgenin ilan edilmesiyle birlikte bir nüshası en yakın zamanda yayınlanması talebiyle Volkstribüne gönderilecektir. Karl okumayı henüz bitirmişti ki Engels kararlılıkla kağıdı aldı ve kararnameyi ilk imzalayan oldu. Diğerleri de onu izledi. Sadece Weitling dar şeritli güneşliği kah toplayıp kah bırakarak pencerenin yanında durmaya devam ediyordu. Sıra sizde Weitling, dedi Westphalen. Sizinki 9. imza olacak. Bu kararnameyi imzalamaya niyetim yok, dedi Weitling kışkırtıcı bir şekilde ve saçakları tutan ipi hızla çekti. Kreige dürüst bir insan. İnsanlara karşı iyi niyetli ve yaşasın aşk sloganı altında mücadele ediyor. Oysa siz hepiniz alaycı ve inançsızsınız. Her şeyi yıkanlardansınız. Onun sözlerini tekrarlayacağım. Biz insanlığa mal olmuşuz. Bravo! Kreige ve Weitling, Baba Lemone'yi birlikte tekrarlıyorlar diye patladı Edgar von Westphalen. Weitling ile kavgaya tutuşmak istiyordu ama Engels otoriter bir şekilde onu soğukkanlı olmaya davet etti. Ama Edgar yine de Weitling'e düşündüklerini söylemeyi başardı. Siz ve Kreige vaazlarınızla işçi hareketinin önünde birer engelsiniz artık. Sizi komünist olarak görmemek gerekir. Affedersiniz ama yollarımız ayrılıyor diye cevap verdi Weitling havalı bir tarzda. Ben fikirdaşım olarak gördüğünüz Hermann Kreige'nin yanına Amerika'ya gideceğim. Zaman kimin gerçek komünist olduğunu gösterecek yakında. Siz mi yoksa bir işçi oğlu ve gerçek bir işçi olan ben mi? Melodramda trajik bir rol oynayan oyuncu edasıyla reverans yaptı, yapmacık bir tavırla omuzlarını kaldırarak ve açık renkli dağınık saçlarını arkaya atarak odadan çıktı. Bu son 6 ay boyunca onlarla ortak bir dil bulmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ama bulamadık, dedi sessizce Marx. Onun toplumsal mücadele arenasının bir panoraması olarak gördüğüm kitabını bir zamanlar herkesten çok övdüm. O sahip olduğu doğal yeteneğe ve belirli ölçülerde öngörü yeteneğine rağmen yarını görebilecek, çelişkilerin ve mücadelenin anlamını çözecek düzeye yükselemedi. Bunun farkına varamayan Weitling, kinlenip içine kapanıyor, bizden nefret ediyor ve dibe doğru yuvarlanıyor. Karl uzun süre uyuyamadı ve durmadan puro içti. Gece yarısından sonra çalışma odasına giren Jenny'nin onu sakinleştirme çabaları boşunaydı. Weitling'den kopmak, Marx'ın canını sıkmıştı. Tıpkı delikanlılık çağında yaptığı gibi tek başına kaldığında hata yapıp yapmadığını kontrol etmek, kızgınlığın verdiği bastırması gereken basit bir duyguya kapılıp kapılmadığını anlamak için kendisini acımasızca sorguluyordu. Weitling'i ne kadar candan yürekten karşıladığını, onun her konuda doğru yönü seçmesi için ne kadar yardım etmek istediğini, kendi yanılgılarını düşünmesi ve anlaması için nasıl onu ikna etmeye çalıştığını zihninden geçirdi. Öyle görünüyor ki ben tam olarak farkında olmasam da işçi sınıfına ait insanların çocukluk dönemlerinden itibaren içinde bulundukları koşulların verdiği güç gereği hata yapmamaları gerektiği görüşüne sahipmişim. Ama bu doğru değil. Onların hepsi sadece birer insan ve tıpkı bizim gibi yanılgıya düşebilirler. Weitling tipik bir dar görüşlü doktriner. Buysa bir komünist için affedilmez. Komünizm tüm halkları peşinden sürükleyecek, kâhinlerin çevresinde ise her zaman ancak tek tük insanlar olacak. Karl'ın büyük çabalar sonucu elde ettiği silahla silahlandırmak istediği proleter, silahı almamakla kalmıyor, sınıf mücadelesine engel olmaya çalışıyordu. Bu yeni bir uyarıydı. Karl büyük bir acı duyarak olanlardan kesin sonuçlar çıkarmak zorundaydı. Karl, sen eski uygar toplumların, Son bir genelleme yapmadan her şeyi şüphe altında tut sözünü tekrarlamayı sevmiyor muydun dedi Jenny uzun süre sustuktan sonra. Her zaman olduğu gibi Carl'ın bu akşam yaşadığı iç tartışmaları hemen anlamıştı. Bir de şunu eklemek gerekir. Kendine bile ayrıcalıklı davranma diye gülümsedi Carl. Devrimci faaliyetin sorunlarının yanı sıra gün geçtikçe durumu daha da zorlaşan ailesi için de kaygılanıyordu Marx. Jenny ve Lenchen çıkan zorlukları ondan gizlemek için çabalayıp duruyorlardı. Bazı eşyaları satarak ya da rehin bırakarak iyi kötü iki yakalarını bir araya getirmeye çalışıyorlardı. Marx'ların öğle yemeğinde yoksul işçiler ve yoldaşlar olmadan masaya oturduğu günler çok nadirdi. Carl ve Jenny'nin son kuruşlarını ve son lokmalarını onlarla paylaşmaya daima hazır olduklarını herkes biliyordu. Lenchen homurdanmaya kalkıyor ama işsizliği ve sürgün hayatının zorluklarını tüm sözcüklerden daha iyi anlatan yamalı elbise ve ayakkabıların sahiplerini gördüğünde onları herkesten önce kendisi doyuruyordu. Böyle zamanlarda Jenny, kendisini sürekli idareli olamamakla suçlayan Lenchen'le intikam alırcasına alay ediyordu. ''Sen bu kutudaki peynir ve şekeri almamı yasakladın ama görüyorum ki yerinde yerler esiyor.'' diyordu Jenny yapmacık bir hayretle. ''Bak sen şu işe, yoksa çocuğu aç mı gönderseydim? Onun gözleri bile açtı. Zavallı ekmek ve peynirin üstüne nasıl da atladı?'' ''Evet doğru ama başka zaman bize de homurdanma.'' ''Sütçüye, manava, kasaba borçlanmışken nasıl homurdanmazsın?'' diye yine ateşleniyordu Lenchen. Whiteling uslanmadı ve Hermann Kreige aleyhine fikir açıklayanları açık entrikacılar diye damgalayarak onlar hakkında her türlü iftirayı yaymaya koyuldu. Whiteling, okyanus ötesindeki halk kürsüsünün redaktörüne, kalın zarflar içinde eski yoldaşları hakkında en iğrenç suçlamalar ve kin dolu yalanlar gönderiyordu. Marx ve Engels'in düşmanlarına yaranma çabaları, ona Hermann Kreige'nin haftalık halk kürsüsünün redaktörlüğünü ve New York'a bir davetiye kazandırdı. Bir seferinde Whiteling'i görmek için evine uğrayan Johann Stock ve birkaç komünist terzi, ihtiyar kapıcıdan Bay Whiteling'in kendisine yol masrafı olarak Amerika'dan yollanan ciddi miktardaki parayı alarak Amerika'ya gittiğini öğrendiler. Tüm bu süre zarfında Stock nadiren evine gidiyor ve oğluna fazla zaman ayıramıyordu. Küçük Johann da zaten Brüksel'de hiç sıkılmıyordu. Özgürce yaşıyordu. Okulda gramer kuralları, dört işlem ve en önemlisi dualar kolayca aklında kaldığı için diğer öğrencilerden daha az cetvel dayağı yiyordu. Mükemmel bir müzik kulağı vardı. Okuldaki hiç kimse ilahileri ve Belçika Milli Marşı'nı ondan daha iyi söyleyemiyordu. Geri kalan zamanını neşeli bir yumurcaklar çetesiyle Sen Nehri kıyısında geçiriyordu ve boğazı yüzerek geçmek için yazın gelmesini bekliyordu. Bugünlerde Marx ve Proudhon'un ilişkileri gerginleşti. Carl Friedrich ve fikirdaşları Brüksel'de kendi gazeteleri olmadığı için diğer ülkelerdeki komünistlerle ilişki kurmak, yanı sıra gerici akımlarla mücadele etmek için basılmış veya taş baskıyla çoğaltılmış mektuplar kullanıyorlardı. Ama bu ilişkinin karşılıklı ve sürekli olması için Londra ve Brüksel'de komünist irtibat komiteleri kurdular. Bu komünistleri birleştirmeyi hedefleyen bir organizasyondu. Sadece Paris'ten henüz düzenli bir bilgi akışı yoktu. Carl Proudhon'a dostça bir mektup yazarak bu işle ilgilenmesini rica etti. Kısa bir süre sonra cevap geldi. Proudhon, başkentte komünist harekete ilişkin tüm gelişmeleri arada bir yazmayı kabul ediyordu ama tepeden bir tavırla Marx'a öğütler yağdırıyordu. Ben diye bildiriyordu Proudhon kibirli mektubunda, şimdi ekonomik konulara yaklaşımda neredeyse katı bir antidogmatizmi savunuyorum. Fikir kargaşasıyla insan soyuna sorun yaratmamıza gerek yok. Dünyaya bilgelikle ve sağgörülü bir sabır göstererek örnek olalım. yeni bir dinin havarileri rolünü oynamayacağız. Bu akıl ve mantığın dini olsa bile. Ben patronların ekmeğine yağ sürecek kanlı bir baskın düzenleyerek özel mülkiyete yeni bir güç katmaktansa onu hafif bir ateşte yakmayı tercih ederim. Bu arada size söylemek zorundayım ki, göründüğü kadarıyla Fransız İşçi Partisi'nin niyetleri benim görüşlerimle tamamen örtüşüyor. Ve böylece Proudhon, zora dayanan devrim fikrini reddediyor ve Marx'ın komünizm mücadelesi bakımından son derece tehlikeli bulduğu teorik kargaşayı yüceltiyordu. Proudhon, kendisine proletaryanın genel fikirlerinin temsilcisi rolünü biçerken sadece kendini kandırıyordu. Fransız işçileri devrim istiyordu ve devrime doğru yürüyordu. Marx bunu görebiliyordu ama tüm çelişkileri yok sayarak mal sahipleri dedikleriyle anlaşmak isteyen Proudhon göremiyordu. Karl birçok kez Proudhon hakkında şüpheye düşmüş olmasına rağmen yine de ünlü teorisyenin cevabı karşısında şaşırdı. Yoksa bu işçi de mi isyankar bir dar kafalının tatlı sözlü alçak bir korkağın seviyesini aşamıyordu? Proudhon kibirli ve cüretkar mektubunda ayrıca yazmakta olduğu kitabıyla tüm dünyaya mülkiyet sorununun çözüm yolunu göstereceğini bildiriyordu. Eseri yayınlandığında üzerine ateş ve kaya yağdırması için Marx'a da izin verecekti. Proudhon her saldırıya karşılık vermeye hazırdı. Karl mektubun bu satırlarını okurken öfkesinin yatıştığını hissetti. Bir ortaçağ şövalyesi gibi kendisine atılan eldiveni kaldırdı ve Proudhon'un kitabı çıktığında yapılacak olan açık savaş için hazırlığa başladı. Bu aynı zor yılın yazında Friedrich Engels Paris'e gitti. Brüksel Komünist İrtibat Komitesi'ne sürekli olarak bildirdiği haberlerden birinde şöyle yazıyordu. Size eğleneceğiniz bir hikaye aktarıyorum. Ekonomi Dergisi'nin Ağustos sayısında yayınlanan komünizm konulu bir yazı şöyle diyor. Diğer Alman komünisti Weitling bir terzi olduğu gibi Bay Marx da ayakkabıcı. İkincisinin, Marx, yerinde öğrenme mutluluğunu elde ettiği Fransız komünizmi hakkındaki fikirleri olumsuz. İşin aslı, Marx soyut formüllerden öteye gidemiyor ve gerçekte pratik herhangi bir sorunu ele almaktan çekiniyor. Ona göre Alman halkının kurtuluşu, insan soyunun kurtuluşu için bir işaret olacak. Bu kurtuluşun beyni, felsefe, kalbi ise proletarya olacak. Her şey hazırlanınca Galler horozu öterek Almanların yeniden doğuşunu bildirecek. Marx diyor ki, komünizmin felsefi düşüncesini gerçekleştirmek için Almanya'da bütün dünyaya ait bir proletarya yaratmak gerekiyor. İmza TF. Paris'te olup biten her şeyi dikkatle inceleyen Engels, Ruslarla da ilgileniyordu.